Ayrım 22, sayfa 252. Ama 768. gece olunca demiş ki, kentten çıkmış, artık ne yapacağını bilmeden kırlar boyunca başıboş dolaşmaya başlamış. Ve böylece umutsuzluğun pençesinde büyük bir ırmağın kenarına ulaşmış. Kendi kendine, Alaaddin, ey zavallı, sen sarayını ve karın Bedülbudur'u nerede arayacaksın? Hangi bilinmeyen ülkeye gidecek de eğer hala yaşıyorsa onu bulacaksın? Sadece nasıl kaybolduğunu biliyor musun acaba? Diyormuş. Ve ruhu bu düşüncelerle kararmış ve gözlerinin önünde karanlıklar ve kederden başka bir şey görmeksizin kendini suya atmak ve böylece yaşamını ve acısını gömmek istemiş. Ama tam o sırada kendisinin bir Müslüman, inanç sahibi ve saf ruhlu biri olduğunu hatırlamış. Ve Tanrı'nın birliğine ve elçisinin işlevine tanıklık etmiş. Ve inancını yenileyerek ve yüceler yücesinin iradesine kendini terk ederek güçlenmiş ve suya atılacak yerde abdest alıp akşam namazına hazırlanarak işe koyulmuş. Ve ırmağın kıyısına çömelerek avuç çukurlarını suyla doldurmuş ve parmaklarını uçlarına doğru avuşturmaya başlamış. Bu hareketleri yaparken mağarada mağribinin kendisine vermiş olduğu yüzüğü de avuşturmuş. Ve o anda yüzüğün ifriti belirip yerlere kadar eğilmiş ve ona işte kölen saygıyla önünde duruyor. Söyle ne dilersin? Ben yeryüzünde, havalarda ve suda yüzüğün hizmetkarıyım demiş. Alaaddin de nefret verici görünümünden ve korkunç sesinden onu yer altından kurtaran ifriti tam olarak tanımış. Ve içinde bulunduğu sefil durumda hiç beklemediği bu görünümle hoş bir şaşkınlığa uğramış. Ve abdest almayı kesterek iki ayağı üzerine dinelmiş ve ifrite, ''Ey yüzüğün ifriti, ey kurtarıcı, ey eşsiz yaratık, Tanrı seni kutsasın ve lütuflarını senden esirgemesin. Bana sarayımı ve eşim Bedülbudur'u geri getir.'' demiş. Ama yüzüğün ifriti ona, ''Ey yüzüğün sahibi, senin benden istediğin şeye benim gücüm yetmez. Çünkü karada, göklerde ve suda ben ancak yüzüğün hizmetkarıyım. Lambanın hizmetkarının yetki alanına giren bu hususta seni memnun edemediğime üzgünüm. Bunun için o ifrite başvurman gerekir. O seni memnun eder diye yanıt vermiş. O zaman Alaaddin iyice şaşırarak ona bu durumda ey yüzüğün ifriti, eşimin sarayını buraya taşıma işine burnunu sokmak istemediğine göre kullandığın yüzüğün erdemleriyle sarayımın bulunduğu yere beni taşımanı ve beni sarsmadan eşim Sultan Bedülbudur'un penceresinin altına bırakmanı emrediyorum demiş. Alaaddin'in ağzından bu sözler çıkar çıkmaz yüzüğün ifriti ona işitip itaat ettiğini söylemiş ve sadece göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede onu mağribin dif taraflarında görkemli bir bahçenin ortasında tüm mimari güzelliğiyle yükselen Bedülbudur'un sarayının bulunduğu yere taşımış. Ve sultanın pencerelerinin altına yavaşça bırakıp gözden kaybolmuş. Alaaddin kendini sarayın karşısında bulunca yüreğinin ferahladığını, ruhunun sakinleştiğini ve gözlerinden kederin silindiğini duyumsamış. Ve umut sevinçle birlikte yeniden yüreğine girmiş. Ve dahası fırında pişmiş bir kelleyi kelle satıcısına veren biri nasıl kafasını yorar ve uyuyamazsa Alaaddin de yorgunluklarına ve kederlerine karşın hiçbir dinlenme sağlamayı düşünmemiş. Matters bu dümceyi pişmek üzere kelleyi fırıncıya teslim eden biri gibi şeklinde çevirmiş. Sadece ruhunu iyiliklerinden ötürü şükretmek için ve sınırlı yaratıkların nüfuz edemediği niyetlerine saygı duyduğundan ötürü Yaradan'a yöneltmiş. Ondan sonra ayağa kalkmış ve karısı Bedülbudur'un penceresinin altında kendini belirlemiş. Sultan sarayla birlikte mağribi sihirbaz tarafından kaçırıldığından beri babasından ve sevgili kocasından ayrılmış bulunduğundan ötürü ve de alçak mağribinin gösterdiği her türlü baskı yüzünden günlerini hüzünlü düşüncelerle dolu ağlayarak ve gecelerini uyumadan geçirmeyi adet edinmiş bulunuyormuş. Ne uyuyor ne yiyip içiyormuş. O akşam da bahtın bir yazgısı olarak hizmetçisi onu oyalamak üzere yanına girmiş. Ve billur pencerelerden birini açarak dışarıya bakmış. Ve ''Hanımım gel bak, bu akşam ağaçlar ne kadar güzel ve hava ne kadar hoş.'' demiş. Sonra birdenbire büyük bir feryat kopararak ''Ey hanımım, ey hanımım, işte efendim Alaaddin, işte efendim Alaaddin, sarayın penceresinin altında duruyor.'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 769. gece olunca demiş ki, Ey hanımım, ey hanımım, işte efendim Alaaddin, işte efendim Alaaddin sarayın pencereleri altında duruyor diye haykırmış. Hizmetçisinin bu sözlerini duyan Bedrülbudur da hemen pencereye atılmış ve Alaaddin'i görmüş. O da karısını görmüş. İkisi de neredeyse sevinçten uçacaklarmış. İlkin ağzını açabilen Bedrülbudur olmuş ve Alaaddin'e "O sevgilim çabuk gel, çabuk gel. Hizmetçim sana gizli kapıyı açacak. Korkmadan buraya çıkabilirsin. Şu anda lanet olası sihirbaz burada değil." diye haykırmış. Ve hizmetçi ona gizli kapıyı açmış. Alaaddin de karısının dairesine çıkmış ve onu bağrına basmış. Gülerek, ağlayarak neşeden sarhoş kucaklaşmışlar. Ve biraz yatışınca yan yana oturmuşlar. Alaaddin de karısına "Ey Bedrülbudur, her şeyden önce sana ava gitmeden önce odamda bir taburenin üzerinde bıraktığım bakır lambanın ne olduğunu sormak isterim." demiş. Sultan da "Ah sevgilim, bahtsızlığımızın nedeni kesinlikle bu lambadır. Ama benim, sırf benim kusurumla bunlar başımıza geldi." diye haykırmış. Ve Alaaddin'e sarayda onun yokluğunda olup biten her şeyi lamba satıcısının budalalığına gülmek maksadıyla nasıl taburedeki lambayı yeni bir lambayla değiştirdiğini ve ondan sonra olanları hiçbir ayrıntıyı atlamadan anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın hiçbir yararı yok. Ve beni sarayla birlikte buraya taşıdıktan sonra alçak mağribi bana gelip lambanın erdemleri ve kendi sihirli gücüyle beni nasıl senin sevginden yoksun bıraktığını anlattı. Ve bana sahip olmak istedi. Ve de bana kendisinin mağribi olduğunu, bizim de ülkesi olan mağribte bulunduğumuzu söyledi diyerek sözünü tamamlamış. O zaman Alaaddin ona en küçük bir sistemde bulunmaksızın "Bu lanet olası senden ne istiyor?" diye sormuş. "Sultan da her gün sadece bir kere beni ziyaret etmeye geliyor ve beni baştan çıkarmak için her çareye başvuruyor. Ve hainlikle dolu olduğundan benim direnmemi kırmak için sultanın sahtekar olarak senin başını vurdurduğunu, sonra da zaten senin yoksul kişilerin Mustafa adlı sefil bir terzinin çocuğu olduğunu ve elde ettiğin servet ve onurları sırf kendisine borçlu bulunduğunu durmadan söyleyip tekrarlıyor. Ama bugüne kadar benden yanıt olarak yalnızca sessizlik, küçümseme ve yüz çevirmeden başka şey alamadı. Ve her seferinde kulakları düşmüş ve burnu uzamış olarak çekilmek zorunda kaldı. Ve ben her seferinde şiddete başvuracak diye korktum. Ama Tanrı'ya övgüler olsun ki sen geldin." demiş. Alaaddin de ona "Şimdi ey Bedrülbudur, bu alçak mağribiden geri almakta başarı sağlamam için lambanın sarayın hangi köşesinde saklı bulunduğunu bana söyle." demiş. Sultan da onu asla sarayda bırakmıyor, sürekli olarak koynunda taşıyor. Onu bir ganimet olarak sakladığını oradan birçok kez yanında çıkararak bana gösterdi." demiş. Bunun üzerine Alaaddin ona "Pekala. Ama yaşamım üzerine yemin ederim ki artık uzun uzadıya gösteremeyecek." demiş. Sonra da "Hain düşmanımızı cezalandırmanın yolunu biliyorum. Bu maksatla beni bir an için bu odada yalnız bırakmanı senden istiyorum. Zamanı gelince seni çağırırım." diye eklemiş. O zaman Bedrülbudur salondan çıkmış, gidip Nedimelerine ulaşmış. Bunun üzerine Alaaddin parmağındaki sihirli yüzüğü ovuşturmuş ve ortaya çıkan ifrite, "Ey yüzüğün ifriti, sen uyku verici tozların çeşitli türlerini bilir misin?" diye sormuş. O da "Bunlar benim en iyi bildiğim şeylerdir." diye yanıt vermiş. Alaaddin, "Öyleyse bir koklayışta bir fili devirecek güçteki Girit bangından bana biraz getirmeni emrediyorum." demiş. İfrit gözden kaybolmuş ama bir anlık süre sonunda parmakların arasında tuttuğu küçük bir kutuyu Alaaddin'e vererek "İşte ey yüzüğün sahibi, en has nitelikli Girit Bang" demiş ve gözden kaybolmuş. Alaaddin de karısı Bedrülbudur'u çağırmış ve ona "Sevgili Bedrülbudur, bu alçak mağribiden kurtulmamızı istiyorsan şimdi sana vereceğim nasihati izlemekten başka şeye ihtiyacımız yok. Zaman da çok dar. Çünkü bana seni baştan çıkarmak üzere mağribinin neredeyse buraya gelmek üzere olduğunu söyledin. İşte yapmak zorunda bulunduğun şey şu." demiş. Ve ona "Şunları şunları yapacaksın ve şunları şunları söyleyeceksin." demiş. Ve sihirbaz da yüz yüze gelince nasıl davranacağını ona uzun uzadıya anlatmış. Sonra da "Bana gelince ben şu dolaba saklanacağım ve zamanı gelince oradan çıkacağım." diye eklemiş. Ve bank kutusunu ona vermiş. "Kendisine sana anlattığım şeyleri unutma." demiş. Sonra da dolaba kapanmak üzere onun yanından ayrılmış. O zaman Sultan Bedrülbudur söz konusu edilen oyunu oynamaktan nefret ettiği halde sihirbazdan intikam almak fırsatını kaçırmak istememiş ve kocası Alaaddin'in verdiği talimatı izlemeye koyulmuş. İlkin ayağa kalkıp kendini kadınlara taratmış ve ay parçası yüzüne yaraşır bir saç yaptırmış ve dolabındaki en güzel urbaları giyinmiş. Sonra belini elmas kakmalı bir kemerle sıkmış ve boynunu yalnız ortasındaki bir ceviz iriliğinde olan dışında hepsi aynı irilikteki incilerden oluşmuş bir gerdanlıkta donatmış. El ve ayak bileklerinin üzerine kakılan taşların renkleri öteki takılarınkiyle uyuşan altın bilezikler ve halhallar geçirmiş. Kokular sürünmüş ve seçkin bir cennet hurisine benzer haliyle sultanlar ve ecelerden de daha parlak bir ışıltı içinde yanındaki kadınlar onun güzelliğini övüp hayranlık çığlıkları atarken hüzünle aynaya bakmış. Ve sihirbazın gelişini beklemek üzere kaygısızca şilteye uzanmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 770. gece olunca demiş ki, sihirbazın gelişini beklemek üzere kaygısızca şiltelere uzanmış. O da bildirilen saatte gelmekte gecikmemiş. Sultan her zamanki tutumunun tersine onun onuruna ayağa kalkmış ve onu bir gülümsemeyle divanda yanına oturmaya çağırmış. Marmi bu kabulden çok heyecanlanarak ve kendisine bakan güzel gözlerin ışıltısından ve çok arzuladığı bu genç sultanın hayranlık verici güzelliğinden gözleri kamaşarak, nezaket ölçülerine ve saygıya sığınarak sadece divanın kenarına ilişmiş. Ve boyna güler yüz gösteren sultan ona, "Efendim, bugün beni bu tavır değişikliği içinde görmekte sakın şaşırmayın. Ve benim mizacım kederlenmeye çok aykırı olan doğam dolayısıyla üzüntümü ve tedirginliğimi yendi. Ve zaten kocam Alaaddin hakkında söylediklerini düşündüm ve babamın müthiş öfkesinin sonucu olarak öldüğüne artık inandım. Zaten insanın alnına yazılan çekilmelidir. Ve ne gözyaşlarım ne de pişmanlıklarım ölüye can verecektir. Bundan dolayı kederlenmeyi ve matem tutmayı terk ettim ve senin girişimlerini ve iyiliklerini karşılıksız bırakmamaya karar verdim. İşte davranış değişikliğimin nedeni budur," demiş. Sonra da "Ama hala sana dostluk serbeti sunmuş değilim," demiş. Ve güzelliğinin pırıltısı içinde ayağa kalkarak üzerinde şarap ve şerbet tepsilerinin bulunduğu büyük tabureye doğru ilerlemiş ve mahiyetinden birine tepsi üzerinden hizmet sağlaması için seslenirken tepsideki altın bardaklardan birine bir tutam girit banka atmış. Mağribi de ona lütuflarından dolayı nasıl teşekkür edeceğini bilememiş. Ve genç cariye elinde şerbet tepsisiyle ilerleyince bardağı eline almış ve Bedrülbudur'a "Ey sultan, bu şerbet ne kadar lezzetli olursa olsun gözlerinin gülüşü kadar içimi serinletemez," demiş. Ve bunları söyleyerek bardağı dudaklarına yaklaştırmış ve soluk almadan bir dikişte boşaltmış. Ama bu onun o anda halı üzerinde yuvarlanıp başı bacaklarının arasında Bedrülbudur'un ayaklarına yuvarlanmasına neden olmuş. Onun yere düşmesinin çıkardığı gürültüyü duyunca Alaaddin bir zafer çığlığı koparmış ve düşmanın hareketsiz bedenine doğru koşmak için dolaptan çıkmış. Hemen üzerine atılarak giysisinin üst yanını açmış ve göğsünde saklı bulunan lambayı çekip çıkarmış. Ve sevincin sınırında onu kucaklamak için koşup gelen Bedrülbudur'a dönerek "Beni bir kez daha yalnız bırakmanı senden rica edeceğim. Çünkü her şeyin bugün bitmesi gerekiyor," demiş. Ve Bedrülbudur uzaklaşınca pek iyi bildiği yerinden lambayı ovuşturmuş ve hemen lambanın ifritinin ortaya çıktığını görmüş. İfrit her zamanki sözleri tekrarladıktan sonra onun buyruğunu beklemiş. Alaaddin de ona "Ey lambanın ifriti, senden bu lambanın erdemleri uğruna bu sarayı içinde bulunan her şeyle birlikte Çin'in başkentinden kaldırıp buraya getirdiğin kesinlikle aynı yere taşımanı istiyorum. Bunu öyle yap ki taşıma sırasında hiçbir incinme olmasın, hiçbir engelle karşılaşılmasın ve hiçbir sarsıntı duyulmasın," demiş. Ecinli de "işitmek itaat etmektir" yanıtını vermiş ve gözden kaybolmuş. Ve aynı anda ancak göz açıp kapayacak kadar bir zaman geçtikten sonra hiç kimse daha farkına varmadan taşıma gerçekleşmiş. Sadece biri kalkışta biri de varışta olmak üzere iki yeğeni sarsıntı duyulmuş. O zaman Alaaddin sarayın gerçekten geri gelip sultanın sarayının tam karşısındaki alanda yeniden eski yerine konduğunu görünce karısı Bedrülbudur'u bulmaya gitmiş. Ve ona "İşte babanın kentine geldik. Ama şimdi çoktan akşam olmuş bulunduğundan sultana döndüğümüzü bildirmeye gitmek için yarını bekleyelim. Şimdi zaferimizden ve birlikte olmanın keyfinden başka bir şey düşünmeyelim ey Bedrül Budur demiş. Ve Alaaddin bir gün önceden beri hiçbir şey yememiş olduğundan ikisi birlikte oturmuşlar ve 99 pencereli salonda kölelerin getirdiği lezzetli bir yemek yemişler. Ve sonra o geceyi zevk ve mutluluk içinde geçirmişler. Ertesi gün sultan adeti gereğince kızı için gözyaşı dökmek üzere temel çukurlarından başka bir şey bulamayacağını sandığı yere gitmek üzere saraydan çıkmış. Ve çok kederli ve dertli olarak gözlerini karşı yakaya çevirmiş. Ve artık düşündüğü gibi boş olmayıp meydanın yeniden o göz kamaştıran sarayla işgal edilmiş olduğunu görünce şaşıp kalmış. İlkin bunun bir serap ya da tedirgin ruhunun bir düşlemesi olduğunu sanmış ve birçok kere gözlerini ovuşturmuş. Ama görüntü hep orada kaldığından onun gerçekliğinden kuşku duymaz olmuş. Ve sultan olarak ağırbaşlı olması gerektiğini aldırmadan kollarını sallayıp hareket ettirerek ve sevinçten haykırarak koşmaya ve muhafız ve kapıcıları itip kakarak mermer merdivenleri ilerlemiş yaşına karşın soluk almadan çıkarak onun gelişini kesinlikle bekleyen Alaaddin ile Bedrül Budur'un gülerek oturmakta oldukları 99 pencereli kubbesi Billur'dan salona girmiş. Onu görünce ikisi birden ayağa kalkmışlar ve onu karşılamaya koşmuşlar. Şah duygulanmanın sınırında duygulanarak kızını gözyaşlarıyla kucaklayıp öpmüş. Aynı şekilde anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.